Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mehr 1400, Hicri Kameri 18 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 25 Eylül 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Hüseyin Erbay'ın Nur'a Giden Yol ve Kutsal Savunmanın Aşura-i Yanları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, komşu ülkeler ve Irak'a ihracatın artmasına vurgu yaptı. İran, Amerika'nın Suriye'ye karşı tek yanlı yaptırımlarını kaldırma gereğinin altına çizdi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın davranışının nükleer anlaşma müzakerelerinin sonucunu belirleyeceğini söyledi. Erdoğan, Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin üstünde silah, araç gereç desteği veriyor dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki operasyonların devamında 5 PKK üyesi öldürüldü. Siyonist güçler bir Filistinli şehit ettiler. Şimdi haberler.
İslam İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın komşu ülkeleri ve Irak ihracatının artmasının gerekli olduğunu söyledi. İlam ilinde açıklamada bulunan Ayetullah Reisi, İran'ın bölge ülkelerine ihracat payının %2 olamayacağını ve ihracatın 20 milyar dolardan 40 veya 50 milyar dolara çıkması gerektiğini söyledi. İlam ilinin Irak ile 430 kilometre ortak sınıra sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, sınırların tehdit değil fırsat olduğunu, zira sınırların iki tarafında olan halkların ortak kültür, itikat ve inanca sahip olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ihracatçıların sorunlarının çözülmesi için başta İlam ili ve Irak'taki komşu iller olmak üzere İran ile Irak arasında hukuki ve ekonomik bir çalışma grubu kurulması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kulisi'ne bir araya geldi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler çabalarına desteğini duyurdu. Suriye, Amerika'nın Suriye halkına yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırmada uluslararası organa daha aktif bir rol vermesi çağrısında bulunurken, Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Birleşmiş Milletler'in Suriye halkına hedef alan baskıcı yaptırımların kaldırmasında daha aktif rol oynamasının beklendiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'deki yasa dışı varlığına da temasla Suriye hükümeti ve halkının irade ve kanaati olmaksızın bazı ülke güçlerinin işgali, varlığı ve müdahalesi krizi daha da kötüleştirmiştir dedi. Emir Abdullah Yan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye halkının toprak bütünlüğünü ve iradesini destekleme konusundaki ilkeli siyasetini yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye özel temsilcisi de Suriye'deki son gelişmeler ve Birleşmiş Milletler'in girişimi hakkında bir rapor sundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Endonezya'nın İran dış politikasında öncelikli ülkelerden olduğunu söyledi. 67. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışması için New York'ta bulunan Emir Abdullahyan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki 70 yıllık diplomatik ilişkilere değinerek, yeni İran hükümeti için Asya kıtasının önemli önceliklerinden olduğunu ve Asya ülkeleri için de Endonezya'nın öncelikli ülkelerden olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Endonezya'nın uluslararası kurumlar nezdindeki İran'a verdiği desteklere teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı, iki ülke ortak komisyonun bir an evvel oluşmasını isteyerek iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının nihayileşmesini istedi. Endonezya Dışişleri Bakanı da Tahran ile ilişkilerin ülkesi için önemli olduğunu ve İran ile ilişkilerin gelişmesini istediklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, enerji alanındaki işbirliğini Ermenistan ile ekonomik işbirliğinin önemli parçalarından biri olarak değerlendirdi. Emir Abdullahyan, İran, Ermenistan güzergahında enerji geçiş kapasitesini vurgulamak üzere dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi ve Tahran'ın ilgili kapasitelerini gözden geçirmek üzere Ermenistan Enerji Bakanı'nı ağırlayacağını duyurdu. Görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı Dışişleri Bakanı olarak atanmasından ötürü tebrik etti ve İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi ve gelişmekte olduğunu söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı iki ülke arasında bir an önce ortak komisyon kurulması gerektiğinin altında çizerek petrol ve enerji alanında işbirliği çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cuma günü Norveçli mevkidaşı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum kulisinde yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin ciddi önceliğinin dış ekonomik ve ticareti genişletmek olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Norveç Dışişleri Bakanı Marie Reksen-Sirodi'yi Norveç Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu görüşmede İran ve Norveç arasındaki ilişkileri genişletmek için çeşitli kapasiteleri atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülkenin Dışişleri Bakanları Yardımcıları düzeyinde siyasi bir komiteyi tutmakla ilgilendiğini kaydetti. Emir Abdullahyan bölgesel konularda da daha ciddi işbirliğinin mümkün olduğuna işaret ederek Afganistan'ın barış ve istikrarı ancak Afganlar arası gerçek diyalog ve kapsayıcı bir hükümet kurulması yoluyla ulaşılabileceğini, herkesin bu koşulların sağlanmasına yardım etmesi halinde gelecekte çok ciddi sorunların da yaşanacağı uyarısında bulundu. Norveç Dışişleri Bakanı da önümüzdeki haftalarda hükümette bir değişiklik olsa da İran'ın Norveç dış politikasındaki özel yerini koruyacağını belirtti. Afganistan'daki duruma da değinen Marie Reksen-Sirodi, Afganistan'daki gelişmelerin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde geniş kapsamlı sonuçlar olduğunu söyleyerek bu konuda daha düzenli istişarelere hazır olduğunu dile getirdi. Norveç Dışişleri Bakanı ayrıca nükleer anlaşmaya değinerek bu anlaşmanın uluslararası siyasetin yapısında özel bir yere sahip olmasını umduğunu ifade ederek bu anlaşmanın yeniden canlandırılması için umutlarını dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı dün Amerikan medyası ve Birleşmiş Milletler'den gazeteciler ve üst düzey gazetecilerle New York'ta yaptığı oturumda yeni İran hükümetinin Viyana görüşmelerini düşündüğünü, bunun sonucunun Amerika'nın tavrına göre ortaya çıkacağını söyledi. İRNA ajansına göre Emir Abdullahyan bu toplantıda nükleer anlaşma meselesiyle ilgili olarak Amerikalıların bir yandan nükleer anlaşma müzakerelerine dönmekte ısrar ettiğini ve İran'dan Viyana görüşmelerine dönmesini istediğini ancak aynı zamanda yeni yaptırımlar getirdiğini, bundan ötürü İran'a karşı paradoksal olarak adlandırılan bu tür davranışların yapıcı bir mesaj içermeyeceğini söyledi. Emir Abdullayan yeni İran hükümetinin göreve başlamasından bu yana nükleer anlaşma yönelik açık ve net politikasını açıkladığını, müzakerelerin devam ettiğini, kabul ettiğini, nükleer anlaşma müzakerelerinden uzaklaşmadığını, tüm tarafların tam geri dönüşünü takip ettiğini hatırlatırken, bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık olmayacak dedi. Emir Abdullayan bölgesel meselelerle ilgili olarak yeni İran hükümetinin dış politikasının komşu ülkeler ve bölgeyle en iyi ilişkileri Yemen ve Suriye'ye barışı geri döndürmek için Fars Körfezi'nde devam eden müzakereleri, yapıcı girişimleri ve ayrıca Afganistan'da kapsayıcı hükümeti ve Irak'ta ilerlemeyi bölgesel politika öncelikleri arasında öne çıkardığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, komşularımıza ve Asya kıtasına öncelik vermek, diğer öncelikleri göz ardı etmek değil, dengeli bir dış politika ve tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkara dayalı aktif dış ilişkiler izlemek anlamına gelir. Bu İran yeni hükümetinin dış politikasının ilkeleridir dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni İran hükümetiyle Viyana'daki nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma müzakerelerini sürdürmek için fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Fransa 24 televizyonuna demeç veren Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum kulisinde yaptığı görüşmeye atıfta bulunurken, İran Dışişleri Bakanı'nın Viyana'daki nükleer anlaşmayı yeniden ihya etme müzakerelerine devam etme arzusunu açıkça dile getirdiğini söylerken, bu konuda İran'a fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Borrell, geçen çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile New York'ta yaptığı görüşmede aşırılık yanlısı açıklamalarda bulunarak Tahran'ı Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerine geri dönmeyi çağırmıştı. Avrupa Birliği son aylarda Birleşmiş Milletler nükleer anlaşma ile ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalmadığına temas etmeksizin sadece topu İran atması ve İran'dan nükleer müzakerelere katılmasını istemesi İran'ın tepkisine neden olmuştu. Başta Amerika olmak üzere Batılı ve Avrupalı devletlerin nükleer anlaşma karşısındaki taahhütlerini çiğnemeleri devam ediyor.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, Tahran ve Riyad arasındaki dördüncü tur müzakerelerin Bağdat'ta yapılacağını söyledi. İreç Mescidi dün resmi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada her iki tarafta müzakere etmeye ve sonuç almaya istekli dedi ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin büyüyen bir süreçte ilerlediğini kaydetti. İran'ın Irak Büyükelçisi ayrıca İranlı ve Amerikalı yetkililer arasında bir görüşme ihtimali hakkında şöyle dedi. Yeni turda bu görüşmelerin ikili olduğu konusunda hemfikir olmayacağız. Çünkü Avrupalılarla görüşmelere başladık ve tutumlarımız net ve nükleer anlaşmadan çekilen ve geri dönmesi gereken Amerikalılardı. Mescidi İran'ın son dönemde Irak-Kürdistan bölgesindeki askeri eylemleriyle ilgili olarak da şöyle dedi. Kürdistan bölgesi sınırdaki grupların İran'ı hedef almasına izin vermemeli ve bu eylemler durdurulmalıdır. Aksi halde İran İslam Cumhuriyeti buna karşı çıkmak ve operasyonlar yapmak zorunda kalacaktır. İran'ın Irak Büyükelçisi, yabancı birliklerin Irak'tan çekilmesine de vurgu yaparak, yabancı birliklerin Irak'tan çıkarılması kararı Irak parlamentosunun kararıdır ve Irak hükümeti bu kararın uygulayıcısı olarak uygulaması gerekir dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 355.226 COVID-19 testi yapıldı. 27.197 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 355.226 COVID-19 testi yapıldı ve 27.197 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi öldü. İyileşenlerin sayısı ise 20.458 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı %85,90 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek verdiğini söyledi. Cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, NATO, Amerika, Suriye'deki gelişmeler ve COVID-19 salgını ile alakalı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Amerika ile ilişkilerin şu anda bu noktada olmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Ama maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın, onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor ifadelerini kullandı Erdoğan. Sözlerinin bir başka bölümünde Rusya ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve 100 milyar dolarlık ticaret elde etmeyi amaçlıyoruz dedi.
Türkiye, Ankara'da savunma sanayi hakkında Siyonistlere bilgi gönderen bir casusluk şebekesini ortaya çıkardığını duyurdu. Yeni Şafak gazetesinden alıntı yapan Sputnik, bir İsrail casusluk şebekesinin Ankara'dan Türk savunma sanayisine ait hassas verileri çalmış olabileceğini iddia etti. Yeni Şafak gazetesi, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçlarının geliştirmesindeki son başarılarından dolayı Siyonist İsrail casusları tarafından hedef alındığını bildiriyor. İsrail'e göre Türk İHA ve SİHA'ları son derece önemlidir. Zira son Dağlık Karabağ Savaşı'nda başarıyla kullanılmıştır. Yeni Şafak gazetesi köşe yazarlarından Bülent Orakoğlu haberde Türkiye'de kısa süre önce keşfedilen ve el konulan casus şebekesinin ülkenin savunma sanayi ve donanmasından Siyonistlere hassas bilgiler göndermiş olabileceğini iddia etti. Orakoğlu, ihalelerle ilgili hassas bilgilerin, Türk yapımı İHA'larla ilgili bilgilerin, rüşvet ve hırsızlık soruşturması çerçevesinde toplam 5 kişinin tutuklandığını belirtti. Orakoğlu, verilerin Siyonistlere satıldığını doğrulayacak güçlü bir kanıt bulunmadığını ancak bu tür endişelerin doğal olduğunu vurguladı. Orakoğlu, Türk savunma sanayisinin son zamanlarda insansız hava araçları yapımı gibi belirli alanlardaki başarısı nedeniyle çeşitli şirketler tarafından gözetlenebileceğini vurguladı.
Haber kaynakları dün Kuzey Irak'ın Neynova eyaletindeki bir Türk askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Irak Sabir News kanalına göre Neynova eyaletinin merkezi Musul'un doğusundaki Beşika'daki Zerikan üssüne en az 5 roket isabet etti. Füze saldırısında can kaybı yaşanmadı. Beşika, Kuzey Irak'ta son yıllarda Türkiye askeri birliklerinin sultasındaki bölgelerden biridir. Son yıllarda Türkiye PKK unsurlarını bastırma bahanesiyle Irak'a defalarca saldırı düzenledi. Bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepkiyle karşılandı.
Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'taki operasyonların devamında 5 PKK üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyonlu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı ülkenin PKK'ya karşı ülke içinde ve dışında mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
Irak Ulusal Güvenlik Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada IŞİD teröristlerinin doğudaki Diyale eyaletindeki Erbayin Hüseyin'in ziyaretçilerine yönelik saldırı planının engellendiğini duyurdu. Irak Ulusal Güvenlik Ajansı'na yayınlanan bildirdi. Irak güvenlik güçlerinin IŞİD terör örgütünün Diyale vilayetinin güneyindeki bir sığınağa düzenledikleri saldırıda 4 intihar yeleği, 4 bomba, çok sayıda havan topunu ele geçirdikleri teröristlerin söz konusu silahları Erbayin Hüseyin'i ziyaretçilere karşı kullanmak için hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi. Hicri kameri takvime göre 20 Safer 1443 27 Eylül 2021 Dünya Şiilerinin 3. İmamı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehit edilişlerinin 40. gününün yıl dönümüdür.
Medya kaynakları Nablus'ta Siyonist güçlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir Filistinli şehit olduğunu, 28 kişinin de yaralandığını bildirdi. El Cezire'ye göre İsrail askerleri dün Cuma günü Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki çeşitli bölgelere saldırdılar. Saldırı Filistinli vatandaşlarla terörist İsrail güçleri arasında çatışmalara yol açtı. Filistin Kızılay'ına göre çatışmalarda 28 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı da Mita köyünde bir Filistinli şehit olduğunu duyurdu.
Taliban sözcüsü İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin genişletilmesi çağrısında bulundu. İran'a göre Zebihullah Mücahit, Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Tahran'la hiçbir ihtilafı olmadığını ve İran ile güçlü ilişkiler kurmaya çalıştığını söyledi. Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti sözcüsü ve Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı konuşmasının bir başka bölümünde Taliban ile Rusya arasındaki ilişkilere değinerek Taliban'ın geçici hükümetinin Rusya ile üst düzey ilişkilere sahip olmak istediğini söyledi. Zebihullah Mücahit, Rusya'nın Taliban'a yönelik yaptırım baskısını hafifletmede Birleşmiş Milletler ve Afganistan arasında arabulucu olarak hareket edebileceğini de söyledi.
Ve son haberimiz, İran milli futsal takımı Özbekistan milli futsal takımı 9-8 yenmeyi başardı. Futsal Dünya Kupası'nın ardından İran milli futsal takımı dün akşam Özbekistan milli takımına karşı oynadı ve müsabakayı 9-8 kazandı. İran milli futsal takımı bir sonraki maçında Kazakistan futsal takımı ile karşılaşacak.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika ve İngiltere'nin Afganistan'daki cinayetlerinin incelenmesi zarureti başlığını taşıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı yayınladığı raporda Amerikan işgalci güçleri, NATO ve İngiltere güçlerinin Afganistan'da sivilleri katlettiklerini onayladı. Bu rapora göre 86 çocuk ve 200'e aşkın Afgan sivil, Afganistan'da işgalci güçlerin saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiler. İngiltere Savunma Bakanlığı bu raporda değinilen sürecin zaman aralığını belirlemese de son 20 yıl içerisindeki Afganistan'ın işgalinde bağımsız kaynaklar tarafından yayınlanan raporlar, Amerika ve müttefik ortaklarının bu ülkede birçok sivili hedef aldığı ve bu rakamların çok çok ötesinde cinayetler gerçekleştirildiğini gösteriyor. Taliban yerine yanlışlıkla sivillerin katıldığı düğünlere yapılan saldırılar veya içme suyu almak amacıyla bir araya gelen ve Alman güçlerine doğru giden kitlenin hedef alınması ve bir yandan da yasak silahlar ve cephaneliklerin kullanılması Afganistan'da geniş çaplı sivil katliamına yol açan sebeplerdendir. Bir yandan da bu saldırılar fiziksel ve ruhsal olarak ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu saldırılarda birçok insan zarar görmüş, belki de hayatının sonuna dek hem fiziksel hem ruhsal olarak bu zararlar ve hasarlardan dolayı hayatları doğru dürüst yaşayamayacaklardır. Bu hususta Amerikan Üniversitesi hocalarından Profesör Mark Herald, ülkesinin Afganistan'da işlediği cinayetler ve Amerikan güçlerinin bombardımanları ve saldırılarında Afganistan'da hayatını kaybeden veya etkilenen siviller ve aileleriyle ilgili dosyaların açılması gerektiğine, zira hayatını kaybeden ve etkilenen kişi sayısının dehşet verici ve çok yüksek boyutta olduğuna inanıyor.
Bu bağlamda Amerikan askeri güçlerinden Robert Mills, tek başına Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar'ın iki köyünde çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşan 16 kişiyi katlettiğini itiraf etti. Hamid Karzai ve Muhammed Eşref Gani hükümetleri dönemlerinde de bazı gerçekleri araştırma komiteleri, Amerikan güçleri ve ortaklarının Afganistan'da işlediği cinayetleri ispatlamak için oluşturuldu. Ancak bu cinayetlerin ispatlanmasının ardından işgalci güçleri sırf az miktarda tazminat ödeyerek veya aşağılayıcı bir şekilde özür dileyerek meseleyi örtbas etmeye çalıştılar. Böylece Amerika, NATO ve İngiltere'nin Afganistan'da işlediği cinayetlerin gerçek bir şekilde incelenmesi için hiçbir sağlam çalışan uluslararası komite kurulmadı. Afganistan'da naaşların ve cesetlerin parçalanması veya ölülerin parmaklarının kesilmesi, işgalci Amerikan ve İngiliz güçlerinin eğlence araçlarından biri oldu. Bu yönde bazı görüntülerin bağımsız medya tarafından yayınlanmasının ardından ise Afganistan halk arasında büyük bir nefret dalgası oluştu. Tanınmış Afgan siyasetçilerden Seyir Cevat Hüseyin'i, işgalci güçlerin Afganistan'da son 20 yıl içerisinde işledikleri cinayetleri kınayarak cinayetleri işleyenleri adli olarak takip edilmelerini istedi. Söz konusu uzmanı belirttiğine göre Amerikalılar ve ortakları işlediği cinayetler ve ardından da ani çıkışları ve kaçışları ile de yeni bir kriz ve cinayet süreci başlattılar. Hüseyin'i Amerikalıların IŞİD ve Taliban'ı hedef aldıklarını iddia ederek sivil Afganları katlettiklerine bu yüzden de sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtiyor. Son olarak İngiltere Savunma Bakanlığı Afganistan'da sivillerin katliam edilmesiyle ilgili raporunun yayınlanması aslında hem suçlu hem güçlü bir konuma geçirmek istenmesini gösteriyor. Böylece İngiltere uluslararası kurum ve kuruluşların son 20 yıllık işgalde işlenen cinayetlerle ilgili gerçek rakamların araştırılmasını engellemek istiyor. Bu yüzden de Afganistan halkı ve bağımsız kaynakların ve uluslararası adli kurumların tam yönlü araştırmaları ile bu işgalcilerin cinayetlerinin boyutlarının aydınlatılmasını ve faillerinin de uluslararası adli mahkemelerde yargılanmalarını beklemektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da şiddet ve radikalizmin artması uyarılar etrafında. Amerikan Federal Polis Teşkilatı FBI Direktörü Christopher Wray, Amerikan Senatosu'ndaki oturumda Amerika'da iç radikalizmin patlayıcı bir şekilde artmasından ve de iç şiddetin artması hususundan ötürü uyarılarda bulundu. 6 Ocak 2021 Kongre yönelik saldırı bir kez daha Kongre'yi iç terörizm ve iç güvenlik meselesine odaklanmaya zorladı. FBI direktörünün söylediğine göre iç terörizm dosyalarının sayısı 2020 ilkbaharına itibaren sert bir şekilde arttı. Wray, FBI'nin dış terör ideolojileri ve örgütleri tarafından radikalleştirilen iç şiddet yanlışı aşırılıkçılar ve etnik nefret veya devlete karşı duygular vasıtasıyla radikalleşen iç şiddet yanlısı radikaller olmak üzere iki tehdide odaklandığını da belirtti. FBI direktörü, Amerika'da her iki terör türünün de varlığını vurgulamasına rağmen 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne yapılan saldırı federal hükümet ve ırkçılık yanlısı iç terörizmin daha güçlü olduğunu ve gelecekte de büyük tehditler oluşturacak bir potansiyeli sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi. FBI direktörü bu hususta şu açıklamada bulundu. Dış terör örgütleri ve ideolojileri etkisi altında kalan şiddet yanlısı iç radikallerin sayısı son birkaç yılda nispeten sabit kalırken ırksal nefretten etkilenen iç şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının sayısı 2020 ilkbaharına bu yana güçlü çarpan etkisiyle büyüyor. Böylece son 16 ile 18 ayda iç aşırılık vakaları 1000'den 2700'e yükseldi ki bu da ciddi bir tehdit sayılır. Birçoğu aşırı sağ militan hareket ve grupların üyesi ve destekçisi olan Trump'ın şiddet yanlısı destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlediği saldırı, Amerikan güvenlik servisleri ve polisinin bu kronik soruna artan bir şekilde dikkatlerini çekti. Ayrıca terörizmin yayılmasının Amerika'da iç etkenlere bağlı olduğunu da açıkça gözler önüne serdi.
Amerikalı uzman Brian Levin 6 Ocak olayına atıfta bulunarak şu değerlendirmede bulundu. Aşırı sağ gruplar mesajlarını iletme ve protestoculara hitap etme fırsatını yakaladı. Ocak 2021'de Amerikan Başkanı Joe Biden, Trump'ın silahlı destekçilerini iç teröristler olarak nitelendirdi. Biden'ın bu yaklaşımı çok önemli kabul edilmelidir. Çünkü bu açıklamanın özünde aşırı sağ beyaz üstünlükçü grupların terörist davasının geç kabulünü içeriyor. Haziran 2021'de Tulsa'da siyahilerin katledilmesinin 100. yıl dönümünde Joe Biden, beyaz üstünlükçü terörizmin hali hazırda Amerika'nın en ölümcül tehdidi olduğunu açıkça belirtti. Görünen o ki aşırı sağcı radikal grupların rolü Amerika iç siyasetinde giderek daha belirgin hale geliyor ve bu grupların Amerikan siyasetinde şiddet olaylarına neden olması oranı da artırıyor. FBI direktörünün uyarısı da bu gerçeğin ışığında yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel terörizmin kökenleri onlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Amerika'daki protestocu gruplar ve bireyler bazı büyük terör olaylarına bile karışmıştır. Aşırı sağcı hareketler ve gruplar, eyalet hükümet yetkilileri, yandaşları ve federal hükümet karşıtı kişilerden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırksal ve dini azınlıklara karşı çıkan ırkçı gruplar ve göçmen karşıtı görüşlerden aşırı sağ bireylere kadar uzanmaktadır. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde solun ideolojisini ve yaygın muhafazakarlığı reddeden aşırı sağcıların ve grupların yeniden canlanmasını hızlandırdı. Sosyal ağlarda aşırı sağın yayılmasında büyük rol oynadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği belirtiliyor. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onurlu oğullar ve yemin bekçileri gibi çok sayıda aşırı sağcı hareket ve grup ön plana çıktı ve faaliyetlerini benzeri görülmemiş bir düzeye çıkardı. Amerikan siyasi ve sosyal olaylarında artan güvensizlik ve iç terörizmdeki rolleri de gitgide arttı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 3 Mer 1400, Hicri Kameri 18 Sefer 1443 ve Miladi 25 Eylül 2021 Cumartesi. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Sefer 37 yılında bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali aleyhisselam yarenlerinden Oveys Garani Sıffin Savaşı'nda şehit edildi. Yemen'in Garan kentinde yaşayan Garani züht sahibiydi. Oveys Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik büyük sevgi beslemesi ve hasta halindeki annesinin bakımını yapmasından dolayı Allah Resulü'nü ziyaret edemedi ve ancak İslam peygamberi Oveys Garani'den daima yad ederdi. Garani Nebi-i Ekrem'in rihletinden sonra Hazreti Ali aleyhisselam riyarenlerine katıldı. Hazreti Ali aleyhisselam askerleriyle Muaviye güçleri arasında meydana gelen Sıffin Savaşı'nda Oveys Garani şehit edildi. ...87 yıl önce bugün Hicri Şamsi 3 Mer 1313'te önde gelen fakih Ayetullah Mirza Ebu'l Kasım Kebir Kumi vefat etti. Hicri Şamsi 1262'de dünyaya gelen Kumi, İslami bilimlerin başlangıç derslerini Kum kentinde Mirza Halil Tahrani Necef'i, Necef'teki Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Tahran'daki Ayetullah Muhammed Hasan Aşşiyani gibi alimlerden aldı. Rahmetli İmam Hümeyni, Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani, Ahund Molla Ali Hemedani, Seyyid Mustafa Safai Hansari ve onlarca fazıl alim Ebu'l Kasım Kumi'nin öğrencileri sayılırdı. Ayetullah Kumi Hicri Şamsi 3 Mer 1313'te 73 yaşında vefat etti. ...79 yıl önce bugün Hicri Şamsi 3 Mer 1321'de İranlı şair ve edip Gomam Hemedane lakaplı Muhammed Yusufzade vefat etti. Mantık, İslami felsefe ve edebiyat, özellikle Fars Şah şiiri konusunda büyük bir yeteneği olan Hemedane, edebi faaliyetlerinin yanı sıra Meşrutiyet döneminin önde gelen mücadelecilerinden biriydi. Meşrutiyet inkılabının kendi yolundan sapmasından sonra istibdat unsurları bu hareketin liderleri safına girdiler. Gomam Hemedane siyasetten çekildikten sonra sosyal talimler ve edebi faaliyetlere yöneldi. Hemedane'den günümüze dek kalan tek eser Şiir Divanı'dır ki daha önce yazdığı şiirlerinin sadece üçte birine ihtiva ediyor. ...29 yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 Mayıs 1371'de... ...ünlü çağdaş İranlı Arif ve Üstad Hac Mirza Bulkerim Roşan Tahran'ı vefat etti. Hicri Şems'i 1282'de Tahran'da dünyaya gelen Tahran'ı... ...irfan ve felsefe alanlarına büyük ilgi duymasından dolayı... ...İslami bilimlere yöneldi. Kendi döneminin ünlü alimlerinden... Dersler öğrenen Tahran'ı irfan alanında önde gelen alimlerin arasına girdi. Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde kısa bir süre ders vermeye başlayan Tahran'ı birçok öğrenci yetiştirdi. Şeyh Bagır Kazemeyni, Mizanül Hak ve Resail adlı eserleri kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hüseyin-i Erbain.
Hüseyin-i Erbain günlerindeyiz. 40 güne yakın süredir Allah Resulü'nün hoş kokulu gülleri bağlarından uzak düşmüş ve bahçıvanları tek başına bırakılmışlardır. Kerbela şehitliğinin ilk ziyaretçisi Allah Resulü'nün sahabelerinden olan Cabir İbni Abdullah Ensar idi. Cabir hoş kokulu ve zikirler söyleyerek Allah Resulü'nün göz bebeğinin mezarının yanı başına gitti ve tam içtenlikle 3 kez ''Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin'' diye haykırdı ve bayıldı.
Değerli dinleyiciler, Erbain dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Cabir'in dostu Atiye, baygın halde olan dostunun kendine gelmesine yardımcı olur. Cabir, kendine geldikten sonra şöyle seslenir. Acaba dostlar dostun cevabını vermez mi ki? Ardından kendisi sorusunu cevaplayarak, nasıl cevabımı vereceksin? Halbuki boğazındaki damarlardan akan kan omuzlarına ve göğsüne dökülmüştür ve başın ve vücudun ağrı düşmüştür. Dedi. Esselamu aleyh ya Aba Abdillah ve ala arvah elleti haddet bifina. عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقيت
حسين
Erbain her sene gelir ve bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine çağırır. Öyle bir ziyaret ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bize daha fazla tanıtır. Bu ziyaret sayesinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük kıyamının eksenleri ve mesajları gözden geçirilir ve tekrar tekrar insanlara anlatılır. Erbain'in yaşatılması ve Kerbela'ya doğru yolun kat edilmesiyle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın onun için kıyam ettiği husus yaşatılır ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acaba bana yardım edecek birileri var mı seslenişi yankılanır.
Erbain esirler kafilesinin eziyetinin sonu değildi. Aşura kıyamının tüm boyutlarının tam bir başlangıcıydı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura olayına girişmekten amacı insanları aydınlatmak ve onlarda farkındalık yaratıp insanlığı kurtarmaya yönlendirmekti. Bu kıyamın ardından bu hedefler herkesçe bilinmeye başlandı. Müslümanlar ve gayrimüslimler ve başka her düşünceye sahip olan insan, şehitlerin efendisinin mazlumiyeti hususunda gözyaşları döküp üzüntüsünü göstermektedir.
Erbain yürüyüşleri sadece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti hususunda var olan eşsiz bir husustur ve herhangi bir peygamber veya başka imamın 40. günün söz konusu değildir. Hac gibi yürümeye tavsiye edilen sadece onun ziyaretidir. Ziyaret için yürümek öyle bir durum ki hiçbir imam için tavsiye edilmediği gibi Allah Resulü için bile söz konusu olmamıştır. Bu yürüyüş yorgunluk, yara bere, güneş yanması ve belki de güvensizliği beraberinde getirse bile ancak tüm ziyaretçiler için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarı Gurbeten İlallah yolunun bir aşamasıdır.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinde göze çarpan özellikler göz önüne alındığında ziyaretçinin bu kısa fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi ve Ebu Abdillah Aleyhisselam'ın ziyaretinin faziletini kaybetmemesi zaruri görünüyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mukaddes türbesinde Kur'an-ı Kerim okunması, tevazu gösterilmesi ve Cani Gölü'nden ziyaret yapmak, imamın yüksek konumunun bilincinde olunması, ayrıca diğer ziyaretçilerin haklarını korumak ve saygı duymak çok önemli ve manevi hallerdir ve ziyaretçi için değerlerin ta kendisi sayılır. Bu ruh halleri ziyaretçinin kendisiyle beraber taşıdığı ve getirdiği en değerli ve en iyi azıktır. Öyle azık ki Hüseyin Aleyhisselam sevdalılarının yürüyüş yaptığı yoldan başka bir yerde bulunulmaz.
Ey Kerbela yurcusu, kalbin nerede kalırsa bil ki Allah oradadır. Nerede gönlün harem ve ziyareti çektiyse bil ki bu harem ve ziyaret mekanı İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesidir. Ey Erbain ziyaretçisi, Erbain ziyaretini okurken de bizim selamımızı Efendimiz'e, Mevlamıza götür ve ilet. Selamımızı İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen Erbain duasında Allah'ı seven ve Allah'ın Habibi olan Hüseyin'e götür. Öyle birine götür ki bu duada onun hakkında şöyle deniyor. Allah'ın velisi ve Habibine selam olsun. Allah'ın dostuna ve yakınına selam olsun. Allah'ın seçtiği kula ve seçilen oğluna selam olsun. Mazlum şehit Hüseyin'e selam olsun. Zorluklara ve gözyaşlarına katlanan ona selam olsun.
Ey Hüseyin sevdalısı, ziyaret bilgili bir şekilde yapılmalı. İmam Hüseyin aleyhisselamın fedakarlık felsefesi Erbain ziyaretinde açıkça görülmektedir. Hüseyin aleyhisselam insanları sapkınlık ve çarpıklıklardan kurtarmak için kanını feda etti. İmam Hüseyin aleyhisselam davetinde kimsenin mazeret ve bahane bulmasına izin vermedi ve canını Allah yolunda gözünü kırpmadan verdi.
Erbain'e varan ey Hüseyin ziyaretçisi, Erbain'dekileriyle uyum sağlamak isteyen ey ziyaretçi, İmam Hüseyin aleyhisselamın hedefi ve kıyamına yönelik marifetin senin görevine daha da ağırlaştırmaktadır. İmam ve önderinin fedakarlığı ve özverisini bilen sen, yüzyıldan sonra bile kayıtsız kalamazsın. Bu yüzden Erbain ziyaretinde Ehl-i Beyt düşmanlarından uzak durursun ve o hazretin sevdalıları arasında yer alırsın. Çünkü Ehl-i Beyt'in velayetinin doğruluğu hilafet hakkını gasp edenlere düşmanlığa bağlıdır. Onlara eziyet eden, onları şehit düşüren ve faziletlerini inkar edenler ile düşmanlık yapmalarına bağlıdır.
Ehl-i Beyt sevgisini değerli bir inci gibi gönüllerinde koruyan İmam Hüseyin aleyhisselam sevdalıları ve İmam Hüseyin aleyhisselam sevgisinin sıcaklığını yaşayanlar, İmam Hüseyin aleyhisselama yardım etmek için ne yaptılar? Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını alanının zuhuru için neler yaptılar? İlahi dinlerin zuhurunu beklediği kurtarıcıların zuhuru için neler yaptılar? Erbain duasının son bölümlerinde insanlığı kurtaran kurtarıcıya hitaben şöyle denilmektedir. Sizin geleceğinize inancımız tam. Dinimin kurallarına göre ve amelimin sonuçlarına göre gönlüm size karşı boynu büküktür. Amelim sizin amelinize uygun ve desteğim size tamdır ki Allah sizin zuhurunuza izin versin. Bu yüzden düşmanlarınız ile değil, sizinleyiz.
İmam Hüseyin aleyhisselam ziyareti ve bu hazretin türbesinde maddi ve manevi istekler için duada bulunmak tavsiye edilen bir husus olmuştur. İmam Hadi aleyhisselamın hastalandığı ve şifa bulmak için İmam Hüseyin aleyhisselam türbesine gidip onun şifasını istemesi için birini görevlendirdi, nakledilmiştir. Bu sırada biri de kendiniz imamsınız ya da neden böyle bir tavsiyede bulundunuz? İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyurdular. Allah-u Teala kimi mekanlara daha fazla inayet buyurur. Örneğin Mekke'de, Hacerul Esved'e veya Arife gününde Arafat'a ve Arefe duasının okunduğu mekanlara daha fazla inayet buyurulur. Ayrıca İmam Hüseyin aleyhisselamın türbesindeki duaların garanti edildiği de bilinmelidir.
Ayrıca şöyle bir rivayette de nakledilmektedir. Allah-u Teala İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadeti karşılığı birkaç özelliği onunla ilgili olarak belirlemiştir. Türbesinde şifa bulmayı, türbesinde duanın yerini bulması, bir sonraki Ehl-i Beyt'in onun soyundan olması ve ziyaretçilerin ziyaret için geçirdikleri zamanın ömürlerinden sayılmaması.
Dünyanın koronavirüs pandemisiyle pençe pençeye olduğu bu günlerde ve bu talihsiz virüsün insanlığı zorladığı bir dönemde hasta olan ve hastalık geçirenler için de dua edip acil şifaları İmam Hüseyin Aleyhisselam vasıtasıyla Allah-u Teala'dan dileyelim. Bu bereketli günlerde parlayan bir güneş gibi iyilikleri temsil eden İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan acizane bir şekilde bizi de milyonlarca sevdalısı gibi kabul görmesine niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hüseyin-i Erbain isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımıza Kaf suresinin 9 ila 11. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ.
Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Geçen bölümün devamında bu ayetler maadın vuku bulma imkanını izah etmek için bitkilerin ilkbahar mevsiminde yeniden dirildiğini işaret ediyor. Her yıl ilkbaharın başında cansız tohumlar ölü toprağın üzerine yağan yağmurlar canlanır ve topraktan baş çıkarır ve ardından dolu dolu başaklara dönüşür ve çiftçiler ekmek yapmak üzere onları biçer. Yine kış mevsiminde ölen ağaçlar ilkbaharın gelişi ve rahmet yağmurunun yağışı ile yeniden canlanır ve kurumuş dalları, yeni yaprakları, tomurcakları ve meyveleri taşıyarak ağacın yaşadığını ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim şöyle devam etmekte. İnsanların kıyamet gününde topraktan çıkarmaları da aynı şekildedir. O gün Yüce Allah'ın iradesiyle toprağın içine dağılan ölülerin bedenleri bitki tohumları gibi topraktan çıkar ve dirilir. Bu iş sonsuz güce sahip olan Allah için gayet basit bir iştir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Yağmur bereket ve hayat veren bir fenomendir ve yeryüzünde tüm bitkilerin, hayvanların ve insanların bekası ona bağlıdır. Ağaçların ve meyvelerin arasında hurma ağacı ve meyvesi özel özelliklere sahiptir ve bu yüzden Allah-u Teala bu ağacın adını ayrıca zikretmiştir. Bitkiler ve ağaçlar hem yeşillik ve güzellik, hem rızık ve hem de ölümden sonra yeniden dirilişin simgesidir. Kuşkusuz ibret gözüyle bakanlar bu durumların üzerinde düşünecektir.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya sahibel mevâhibis seniyye, salli ala Muhammedin.
Şimdi Kaf suresinin 12 ile 14. ayetlerini dinliyoruz.
Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve ashabur Rass ve Semud ve Adun ve Firavun ve İhvanu Lut ve ashabul Eyketi ve kavmu Tubba' kullun kezzeber Rusule fehakka va'id.
Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud'a yalanlamıştı. Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleriydi. Eyke halkı ve Tub'a kavmiydi. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tahdidim gerçekleşti. Bu ayetler Allah Resulü'nün ve müminleri teselli etmek üzere şöyle buyurmakta. Zannetmeyin ki sadece Mekkeli müşrikler peygamberin risaletini tekzip ederek kabul etmiyor. Bundan önce büyük ilahi peygamber, Hazreti Nuh döneminden şimdiye kadar gelen peygamberler sürekli tekzip edildi ve çeşitli kavimler ve etnik gruplar türlü bahaneleri ileri sürerek hak sözü kabul etmedi ve ilahi peygamberlerin hakkaniyetini itiraf etmedi. Gerçi bu inkar ve inat ve bağnazlıkları yüzünden hakkı tekzip etmeleri cezasız kalmadı ve ilahi azap çeşitli şekillerde onları sardı. Bazıları sel ve fırtınalar, bazıları şimşekler ve bazıları da şiddetli depremlerle yok edildi. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Bu alemi onca azametiyle inşa eden ve insanı yaratan Allah, kullarını peygamberleri aracılığıyla kemale erdirmek istemiştir. Ancak hakkı benimsemek zorunlu değildir ve bu konu insanların kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Geçmişte peygamberleri gören ve haklı olduklarını bilen fakat inkar eden kavimler ilahi azapla cezalandırıldılar. Bu durum gelecek kuşaklar için ibret konusudur.
Lekel hamdu ya zel-cudi vel-mecdi vel-ulâ tebârekte tutîn. من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
Şimdi Kaf suresinin 15. ayetine kulak veriyoruz.
اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Birçok müşrik ve kafir Allah'ı insanı ve alemi yaratan olarak kabul eder ve varlığını inkar etmez. Bu ayet buna göre şöyle buyurmakta. Yoksa biz sizi yaratırken acizlik mi gösterdik ki sizi yeniden yaratmaktan aciz olalım ve sizi bir kez daha yaratmayalım? Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Allah-u Teala'nın kıyamet gününde insanları yeniden yaratmasından kuşku duymanın hiçbir temel dayanağı yoktur. Zira bir mahluku yaratan Allah onu yeniden yaratabilir. Münkirlerle tartışırken soru sorma yöntemini kullanın ki biraz düşünsünler. Belki hakkı anlarlar. Maad ilkesini inkar edenler hiçbir mantıklı gerekçe gösteremiyor ve sırf kuşkularını inkar etmelerinin delili olarak görüyorlar. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunmanın Aşura'yı Yanları.
Irak Boğaz rejiminin İran halkına yönelik açtığı savaşa karşı kutsal savunmanın yıl dönümü haftası günlerindeyiz.
Bu yılki kutsal savunma haftası neredeyse Hüseyin-i Erbayın'a denk gelmiştir.
Bu bağlamda sizlere hazırladığımız programımızın 4. bölümünü sunacağız. Thank you.
Tarihi kanıtlar İslam mücahitlerinin özveri, sevgi, fedakarlık ve vefakarlık ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenlerinin cazibesini ve tutkusunu yaşattığını ve kutsal savunma yıllarının aşurai yanlarını yansıttıklarını ve kalıcılaştırdıklarını gösteriyor. Bu arada kadınların da bu ilahi savaşta üstlerine düşenleri en iyi şekilde yaptıkları söylenebilir.
İran'ın yaşadığı kutsal savunma dönemi kahramanlıklar ve hamasetler ve destanlar ile doludur. O sıralarda günler ve geceler savaş ve yıkım kokuyordu. Ancak her anda insanların birliği ve sinerjisinin kokusunu anmak ve bu kenetlenmeyi duymak mümkündür. Bu 8 yıllık direniş ve dayanışma yıllarında çok güzel ve destansı oraylarda yaşandı. Bu destanlar sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da yazıldı.
Kadınlar da direnişçi ruhları ile diğerlerine eşlik ederek ve yardımlaşarak İran halkı için zaferi kazandırdılar. Tarih boyunca başarılı olan birçok erkeğin de zaten arkalarındaki kadınların fedakarlıklarından dolayı bu başarıları yaşadıkları bilinmektedir. Bu kadınlar arasında ilk kademede imanlı ve fedakar anneler yer almaktadır. Bu anneler başarılı çocukları yetiştirmekte en büyük role sahip olmuşlardır. Bir diğer kadın kesimi ise zor durumlarda ve koşullarda eşlerinin yanında bulunan fedakar ve özverili eşlerdir. Bu yüzden kadınların olayların perde arkasındaki rolleri ve dolaylı varlıkları hiçbir zaman göz ardı edilemez.
İslam ve dünya tarihinde ve İran'ın çağdaş tarihinde kadınların savaş işlerine katılımı boyunca görülen bir husus olmuştur. Kadınlar toplumun bir bütün olarak herkesin gücüne ve kabiliyetlerine ihtiyacı olduğunu ispatlamışlardır. Bu yüzden kadınlar destekleyici güç olma sınırlarını aşmış ve erkekler gibi savaş sahalarına ayak basmış ve direniş ve cesaret destanları yazmışlardır. Gerçi tarihin de tanıklık ettiği gibi savaşçı kadınların sayısı hep erkeklere göre daha az olmuştur. Ancak burada önemli olan husus düşmanların saldırması halinde bir milletin savunmada sadece erkeklere güvenmesinin etkili olmayacağı ve zaferi garanti edememesidir. Bu bağlamda güçlerin desteklenmesi ve cepheye katılmalarına teşvik etmek amacıyla yaralılara da en iyi şekilde bakılması ve tedavi ettirilmesi özel bir öneme sahiptir. Bu durum ise doğrudan savaşçıların moral ve motivasyonunu etkilemekte ve sonuçta da savaşın kaderini belirlemektedir.
İran İslam İnkılabı ve Cumhuriyeti'nde de birçok İranlı kadın anne ve eş olarak zor savaş günlerinde değerli olanlarını savaşa katılmaya teşvik etmişlerdir. Kimi kadınlarda erkeklerin yanında doktor, hemşire, arama kurtarma ekibi üyesi ve destekleyici eleman olarak ülkenin tehlikeli noktalarında yer almışlardır. İşte bu kesim vatanlarının onurunu ve yükselmesini garanti eden direniş ve fedakarlığın sembolleridirler.
İranlı kadınlar Hazreti Zeynep gibi büyük kadınları örnek alarak savaş sahalarına ayak basmış ve tüm varlıkları ile erkeklere misali vatanlarını savunmuşlardır. Onlar Kerbela'da yaşanan eşsiz olayda yaşananlarda kadınların nasıl edep, aşk ve fedakarlık içerisinde destan yazdıklarını görmüş ve bu kadınları kendi örnekleri olarak belirlemişlerdir. Thank you.
Zeynep Salamullah Aleyha çocuklar ve kadınları yöneten İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesini aydınlatan bir ışık gibiydi. Zeynep Salamullah Aleyha Aşura gününde yaralılara bakıp aşk ve şehadet yolunda fedakarlıkta bulunanları överek bu musibette herkesin kaderini paylaşmaya çalıştı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Ali Ekber yere düştüğünde Zeynep Salamullah Aleyha yanı başına gitmiş ve ona yapılan zulme şahitlik etmek için Allah'ı tanık olarak göstermişti.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Kasım'ın yüzü toprağa düştüğünde halası Zeynep Salamullah Aleyha'yı başında görür ve okşayan ellerine bırakılır. Zeynep Salamullah Aleyha iki oğlu Avn ve Muhammed'i de İmam Hüseyin'in ellerinden şehadet ve marifet şerbetini içtiklerinde bile sağlam durmaya çalışır ve şöyle der. Bu ikisi Allah katına götürülen iki hediyedir. Şimdi çocuklarımın yanına gidip ağlayarak Hüseyin'in kalbini acıtmak doğru olmaz. Zeynep Salamullah Aleyha ancak kurulan çadırın penceresinden dışarıdan atının üzerinden inen ve yeğenlerini kucaklayan Hüseyin Aleyhisselam'ı görür.
Her anne için çocuklarını kaybetmek inanılmaz ve ağır bir acıdır. Şehit anneleri de Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'ya uyarak ve çocukları ve evlatlarının hakkaniyet yolunda attığı adımlara güvenerek yıllarca sabır taşı olmaya çalışmıştır. İran'da şehit anneleri, şehitlerin toplumu, kalıcılığı ve hayatındaki rollerinden beraber olarak ilahi sevgiyle dolu bir şekilde Allah'ın memnuniyeti ve rızası yolunda adım atmışlardır.
Bu anneler destansı bir morale sahip olup değerli sayılarının şehadet haberlerini duyunca pak bir yürekte Allah'ın onların fedakarlıklarını kabul görmesini istiyorlardı. Kimileri eşsiz sabırları ile şehit düşen evlatlarına toprağa verdiler. İki oğlu şehit düşen bir anne Allah'ın rızası için dua ederek üçüncü evladını da vatanını savunmak üzere cepheye gönderir. Rubabe Fellahzade üç oğlunu vatan, İslam ve Kur'an yolunda veren kadınlardan biridir. Her zaman şöyle diyor, evlatlarımın şehit düşmesinden dolayı üzgün değilim. Gençlerden ve insanlardan istediğim tek şey şehitlerin yolunu devam ettirmeleridir. Onların da şehit olmasını istemiyorum ancak Allah'ın rızası olmayan ameller ve münkerlerden uzak durmalarını istiyorum.
İmam Ali Aleyhisselam'ın eşi Ümmül Benin 4 oğlunu da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik etmeye davet edip onlardan Allah Resulü'nün bu gönül meyvesinin yalnız kalmasına müsaade etmemelerini ister. Kendisi Kerbela'da yok ancak kaygılı ve üzüntülüdür. Medine şehrinin kapılarına doğru yürür ve yolun ortasında Beşir ile karşılaşır. Neler olup bittiğini sorunca Beşir yavaş yavaş ona şöyle der. Anne, senin Abbas şehit düştü. Ümmül Benin sanki duymamış gibi tekrar sorar, başka neler oldu diye. Beşir, ne diyeyim anne, diğer çocukların Abdullah, Osman ve Cafer de şehit düştü. Ümmül Benin kaygılı bir şekilde şöyle dedi, Hüseyin'den bahset, tüm çocuklarım ve bu göklerin altında bulunan her şey Hüseyin'e kurban olsun, ondan bana bahset. Beşir, bu sırada, Hüseyin de Allah'ın yanına gitti diye söyleyince Ümmül Benin duyduğu üzüntü ve kederin etkisiyle yere yığıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nde de kadınlar Kerbela'dan örnekler alarak mücadele ve savaş alanında ön saflarda yer alıp parladılar. Şehit anneleri Ümmül Benin'den etkilenerek ve şehitlerin toplumun hayatı ve kalıcılığındaki etkisinden haberdar olarak Allah'a olan sevgi dolu kalpleriyle ilahi rıza yolunda adım attılar.
Destansı bir ruha sahip olan bu anneler sevdiklerinin şehadet haberlerini duyduklarında hak yolunda fedakarlıklarını Allah'tan tertemiz bir kalple kabul etmesini istemişlerdir. Bazıları şehit düşen çocuklarını eşsiz bir sabırla toprağa verdiler. İki oğlu şehit olan bir anne Allah'ın razı olmasını dileyerek üçüncü oğlunu vatanı savunmak için cepheye katılmaya bile teşvik etti.
Kadınların İslam devriminin farklı dönemlerinde özellikle Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaş sırasında İslam'ın kalabı kazananlarını savunmadaki rolü örnek teşkil edecek şekilde ilginçti. Mücadele ve devrimin odak noktasında yer alan herkese göre kadınlar devrimin zaferi ve İslami sistemin kurulmasında o kadar önemli bir rol oynadılar ki İmam Hümeyni onların varlığının erkeklerin etkisinden bile daha üstün gördü.
Kadınlar güçleri ve inançları yabancı düşmanların ve iç ajanlarının komplolarına direnerek farkındalık ve bağlılıklarının zirvesine ulaştılar. Ve nerede sorumluluk verilirse ciddiyetle bu sorumlulukların peşinden gittiler. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şehit anneleriyle ilgili konuşmasında şöyle buyurmuştur. Anne, şehit annesi, iki şehit annesi, üç şehit annesi, dört şehit annesi diyoruz ama bunlar şaka değil. Bunları söylemek kolay. İnsanın evladı üşüttüğünde bir iki kez öksürdüğünde ne kadar da kaygılanırız. Düşünün bir insanın evladı gibi hayatını kaybediyor, ikincisi gidiyor, üçüncüsü gidiyor. Şaka mı bunlar? Aynı anne, aynı annelik duyguları ile coşa coşa ve tutkulu bir şekilde öyle tavırlar sergiler ki, yüzlerce anneyi bile evlatlarını savaşa göndermeye teşvik eder. Bu anneler evlatlarının naaşları dönünce veya hatta naaşları bile dönmeyip kayıp olduklarında kahrolup şikayette bulunsalardı, kendilerini hırpalasalardı, imama ve savaşa itiraz etselerdi, kesin savaşın ilk yıllarında ve başlangıç aşamalarında çakılıp kalırdık. İşte şehit annelerinin rolü bu kadar büyüktür.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunmanın Aşura-i Yanları isimli sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın komşu ülkeleri ve Irak'a ihracatın artmasının gerekli olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kulisinde bir araya geldi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler çabalarına desteğini duyurdu. Emir Abdullahyan, Endonezya, İran dış politikası için öncelikli ülkelerden olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca Norveç Dışişleri Bakanı'nı Tahran'a davet etti. Borrell, yeni İran hükümetinin Viyana'daki nükleer görüşmeleri sürdürmek için bir fırsata ihtiyacı olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile Mescidi Tahran ile Riyad arasındaki dördüncü tur müzakerelerinin Bağdat'ta yapılacağını belirtti. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 221 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstesinde destek verdiğini belirtti. Türkiye'de Siyonist rejime bağlı bir casus şebekesi ortaya çıkarıldı. Haber kaynakları Cuma gecesi Kuzey Irak'ın Nineve eyaletindeki bir Türk askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.